köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Köprüsü Kurumlarımız programından sesimizin, soluğumuzun ulaştığı dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diliyoruz. Selam, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Mikrofonlarda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Bugün yine İHA ile devam edeceğiz. İHA Ankara Yiğitim Sorumlusu Sayın Orhan Demirel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Orhan Bey.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Bugün yetim olacak konumuz sevgili dinleyiciler. Evet, yetim gülerse dünya güler diyeceğiz. Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetimin bulunduğu evdir diyor sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Evet, yetimlerle ilgili sohbetimize başlarken hemen şöyle bir açılım olarak Hatice Hanım'a dönelim.
Evet değerli dinleyenler, günümüz dünyasında en önemli sorunlardan bir tanesi savaşlar, depremler sonrası sahipsiz kalan çocuklar ve bu çocukların durumu. Bunlara kim yardım ediyor ya da neden yardım edilmeli diyeceğiz bugün ve stüdyo konuğumuz İHA İnsani Yardım Vakfı Yetim Birim Sorumlusu Sayın Orhan Demirel'le bu konuyu masaya yatırmaya çalışacağız. İHA'nın bu konuda yapmış olduğu çalışmaları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben Sayın Demirel. Yani yetim dediğimiz yetim kimdir ve yetim neden desteklenmeli?
Yetim İslam fıkhına göre babasını kaybetmiş çocuğumuza yetim deniyor. Annesini kaybetmiş çocuğumuza öksüz deniyor. İkisini de kaybetmiş çocuğumuza kimsesiz çocuk deniyor. Yetim neden önemli? Bir, İslami açıdan bizim Allah'ın emirlerinden bir tanesi. Bir de günümüz realitesi açısından dünyada gördüğümüz sıkıntılar açısından önemli. Gerçi sorunuzun devamında var. Yetimlere niye yardım ediyoruz? Onu açmak için dünyada bir yetim gerçeğinden aslında bahsetmek lazım. İşte 7,5 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık işte 1,5 milyarı Çin'den oluşuyor. Sonra Hindistan, sonra da eğer yetimleri bir ülke yapsak 3. bir ülke konumundaki yetimler oluşuyor.
3. ülke.
Evet.
Kalabalık nüfus açısından.
Nüfus açısından yani yetimleri bir ülke yapsak, toplasak bir araya yetimler ülkesi olsa dünyanın 3. kalabalık ülkesi olacak şekilde bir yetim kitlesi var. 400 milyon
çok
olarak
çok büyük bir rakam değil mi bu?
Çok büyük bir rakam. 400 milyon olarak tahmin ediliyor ama Çin gibi, Hindistan gibi, işte Suriye gibi ülkelerden sağlıklı sonuçlar alınmadığından bu rakamın çok daha fazla olduğu söyleniyor. Böyle bir yetim gerçeği var. İşte bunun bir de acı tarafı var. Bu çocuklar yani biliyorsunuz kriz bölgesinde en çok çocuklar etkilenir. Çocuklar içerisinde takdir edersiniz ki en çok yetimler etkilenir çünkü korunmasızdır. Bu 400 milyon yetim çocuğumun yani aşağı yukarı 400 milyon yetim çocuğumun yarısı da bir de onu özellikle altını çizmek lazım. Yarısı da sokaklarda yaşıyor. Yani biz bölgelere gittiğimizde...
Yani sahipsiz anlamında
sahipsiz, dışarıda yaşıyor yani.
Dışarıda yaşıyor.
Bir korunma altında olmadan...
El uzatan dışarıda. Kimse yok.
Yok. Bir de yani bir sığınacak bir damı olmayan, bir evi olmayan kişiler olarak görüyoruz. Gittiğimiz bölgelerde bunu çok rahatla görüyoruz. Özellikle Bangladeş'te. Biz şunu görmüş, çok şaşırmıştım. Tren kenarlarında yaşıyorlardı. Onun da sebebini oradaki halka sorduğumuzda sebebi şuydu... Trenden geçerken halk bir şeyler atıyorlarmış ki o atılan şeylerden faydalanmak için oralarda yaşamlarını idame ettiriyorlarmış. Açıkta yaşıyorlar tamamen korunmasız. Takdir edersiniz ki biz yetişkin birey olarak gece 12'den sonra Türkiye gibi güvenli bir ülkede dışarı çıktığında korkuyor insanlar. Ama bu çocuklarımızın yarısı sokaklarda yaşıyor. Bundan dolayı böyle bir kriz yani bir çocuk bu da bunlar. Böyle bir durum var, istatistik durum var. Gittiğimiz bölgelerde bunu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz.
Peki. İşte, en çok hangi bölgelerde mesela bu yetimler dünya genelinde 400 milyon civarında dediniz. Evet. Çoğunluğu hangi ülkelerde ya da bölgelerde?
Yani Batı ülkelerinde yok onu söyleyeyim yani. Çünkü Amerika ve Batı ülkelerinde yok. Bunların özellikle bıraktığı yetimler olarak söylüyorum ben. Hı hı. İşte biliyorsunuz Orta Doğu coğrafyası, Uzak Doğu Asya, işte ekonomik kriterlerin çok alt seviyede olduğu bölgelerde. Afrika, işte sömürülen Afrika'daki çok yetimler olduğunu gözlemliyoruz. Bunların sebepleri çeşitli savaş, doğal afetler, çeşitli krizlerden dolayı işte Afrika'dan bahsedersek işte sıcaktan dolayı kıtlık, işte Uzak Doğu Asya'da düşündüğümüz zaman sel, deprem gibi sebeplerden dolayı bu çocuklarımız yetim kalıyorlar.
Peki bu 400 milyon çocuğun 200 milyonu dediniz sahipsiz, bir çatı altında yaşamıyor dediniz. Bir de İslam dünyasındaki, İslam coğrafyasındaki yetimlere bakalım isterseniz.
Şu anda dünyamızda işte Rusya şu anda Suriye'de Müslüman öldürüyor. İşte Amerika her yerde bulduğu zaman Müslüman öldürüyor. İsrail Filistinli Müslümanları öldürüyor. İşte İngiltere yine Müslümanları öldürüyor. Bir acı taraf son zamanlarda öyle bir acı ki Müslümanlar öldürmeye başladılar. Yani özellikle bu rakamsal olarak o 400 milyon yetimin çoğalmasının en büyük sebeplerden biri son zamanlarda Müslüman ülkelerdeki olan savaşlar. Evet. Daha doğrusu katliamlar diyeyim ben buna. Hı-hı. Katliamlar sonucu babasız kalan çocuklarımız yani yetimlerimiz daha çok arttı. Yani tahminimiz bizim ya olarak tahmin %60 civarında İslam coğrafyasında olduğu söyleniyor bu yetimlerin. Zaten gittiğimizde bunu da çok güzel arazide fark ediyoruz. Ondan dolayı aslında kendi yetimlere sahip çıkarken aslında İslam coğrafyasının yetimlerine sahip çıkmış oluyoruz bir sebeple.
Evet. Peki Sayın Demirel, sahip çıkılmazsa ne olur bu yetimlere?
Evet, çok güzel bir soru. Bu soruyu da sorunuza teşekkür ediyorum. Sahip çıkması dedim ya işte başta, yarı sokaklarda yaşıyor. Yani tehlikeye açık pozisyondalar. Bizim gördüğümüz şu, geçen sene yaklaşık 2 sene önce bir Suriye sınırında bizim yetim konteynerlarımız var. Ziyaret ettik onları, çocuklar geldiler bize. Ya çocukların durumları kötü, biz şeyi bekliyorduk, acaba bizden maddi bir şey isteyecekler mi? Hayır, bizden maddi bir şey istemediler. Resmen üzerimize atladılar. Yani bana 7 tane çocuk bir bacağımdan sarıldı, birisi öbür bacağıma, birisi omuzuma çıktı. Sarıldılar. Yani ben şöyle hissettim, yarım saatte olsa o baba hasretini bizle gidermeye
İnsan
çalıştılar.
Sadece
tabii,
maddi değildi.
Maddi bir şey istemediler yani, ben çok şaşırmıştım. Yani inanır mısın, bayramlarda, seyranlarda benim çocuklar bana öyle samimi sarılmamışlardı. Ya. Merak ettim çocuklara çünkü biz biliyorduk da. Dedik ya bu organ mafyalar dediğimiz bunlara da bulaşmış. Birkaç çocuğun üstünü sıyırdım, bir baktık ki dikiş izleri. Yani öyle kriz bölgeleri ki bazen işte biz acil yardım ekibimiz de buraya geldi anlattı. Biz çok hemen alana müdahale etmemiz lazım. Bir bakıyoruz ki bizden önce alana giden ve biz vardığımızda alandan dönen işini bitiren bir suç örgütü var. Organ mafyası. Bunun en tipik örneği işte Nepal'de gördük. Bizim arkadaşlar gittiler bölgeye bir baktılar ki orada o kriz ortamında o depremde organ mafyaları yapacaklarını yapmışlar ve dönüyorlardı.
Ne yapıyorlar o çocukları? Nerede?
Organlarını çalıyorlar çocuklarımızın organlarına musallat oluyorlar.
Organ naklinde kullanıyorlar.
Tabii. Çok
çocukların
büyük,
hayatı pahasına.
$30 milyar yıllık bütçesi olduğu söyleniyor. Böyle büyük bir rakam olduğu için çok rahatlıkla söylesin. Organ yetersizliği çok büyük bir sorun. Bunu böyle çözüyorlar. Bu birinci konu. İkinci konu şu. Özellikle kız çocuklarımıza ilgili kız çocuklarımızı satıyorlar kaçırıp. Şimdi ben okullarda bazen her sınıf yetim kardeşiyle ilgili sınıflarda anlatıyorum. Lisedeki kız çocuklarımıza anlatıyorum. Küçük çocuklarıma söylemeye dilim varmıyor.
İşte nasıl anlatacaksınız?
Nasıl anlatamıyorsun? 2,5 yılda 2,5 milyon çocuk kaçırılıyor. Sırf bundan dolayı. Diğer bir sıkıntı, dilenci şebekeler bunları kaçırıyorlar. Hindistan'da bunu çok tipik örneği. Yaklaşık 5 milyon çocuğun dilendirildiği söyleniyor. Diğer bir şey beni çok üzmüştü. Yani biliyorsunuz büyükler anlaşamıyorlar, savaş yapıyorlar. Ya aralarında yapsalar neyse bunu çocukları da katıyorlar. Çocukları katarken de çocuk asker yapıyorlar. Boyunlarından büyük silahlar veriyorlar. O çocukların en yapacağı iş ne olacak? Kendi akranlarını öldürecek.
Evet.
Yani eğer sahip çıkmazsak yani biz ulaşamazsak ulaşacak kişiler belli ve bu işte çok güzel sistematik yapıyorlar. Bir suç örgütü daha var. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Bu işi de bunlar yıllardır yapıyorlar. Misyonerlik kuruluşlar. Şimdi biz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak 2007 yılında başladığımız süreçte şu anda geldiğimiz nokta itibariyle 2500 yetimle başlamıştık. Şu anda 90 bin yetime bakıyoruz. Bazen sunumlara gittiğimde diyorlar ki ooo çok büyük rakam. 90 bin yetim aslında bizim daha bir işe bismillah demediğimizi gösteriyor. Çünkü öyle misyoner kuruluşları var ki bildiğim özellikle Afrika'da çok faaliyet gösteriyorlar. 4,5 milyon, 5,5 milyon, 10,5 milyon yetime bakıyorlar.
Milyonlardan bahsediyorsunuz.
Tabii milyonlardan yani binler falan değil. Zaten sitelerine, internet sitelerine giriyorsun, tıklıyorsunuz bizim çocuklarımız.
Ümmetin yetimlerini alıp
ümmetin yetimleri.
Misyonerler kendi dinlerinde yetiştirmeye çalışıyorlar.
İstatistik olarak bir Afrika ülkesinde işte 1950'li yıllarda %50 olan %60 olan Müslüman nüfusu bu çalışmalar içinde şu anda %25'lere %10'lara düşürülmüş vaziyette. Bu çalışmalar neticesi. Ve bu işi yıllar yapıyorlar. İşte 90 bin yetimlere, işte 4,5 milyon yetimlere işte. Yani bildiğim kadarıyla İslami STK'lar içerisinde en çok yetime bakan İHA geldiği sonuç itibariyle bu.
91. Yani peki hedef ne olmalı sizce?
Yani en az bizim İHA olarak, bir kuruluş olarak diyorum, bir şey yıllardır yapıyoruz. En az bizim 1 milyon yetime bakmamız lazım.
Yani 200-250.
Daha doğrusu bizim hayalimiz bu. Kavuşur muyuz, kavuşamayız. İlla Allah kavuşturur. Çünkü yetim bereketiyle bu işin olacağını yapıyoruz. Yıllardır yetimlerle ilgili projeler, birazdan bahsedeceğiz. Projelerle o sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Tabii öbür tarafların maddi destekle bu işi yürütüyorlar. Şey boyu, manevi boyutu çok az olduğu için biz manevi boyutunu da katarak çocuklarına sadece para değil de aynı zamanda diğer ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz, manevi ihtiyaçlarını. İnşallah başarırız ama bu sadece yağının problemi de değil. İşte yetim gerçeğini anlattım. Yani biz çıkmasak kim çıkacağı belli. Eğer biz sahip çıkmazsak, yani sadece İHA'nın problemi değil.
Bunun İnsani devlet, bir sorun çünkü
devlet
değil mi?
Devlet projesi haline getirmemiz lazım. İşte birazdan bahsedeceğiz projelerimizden. Gerçekten çok güzel projelerimiz var.
Peki İHA olarak yetim çalışmalarında neler yapıyorsunuz?
Şimdi yetim çalışmaları bir kere bizim yetimlerimiz, 90 bin yetimimizi şu andaki ulaştığımız, yani aylık 100 lira vererek. Türkiye'deki yetimlerimize bu yetmiyor. Ekstra takviyeler yapmak durumunda kalıyoruz ama bazı ülkelerde o 100 lira 4 kişilik, altını özellikle çiziyorum, 4 kişilik bir yetim ailesinin bir aylık geçimini sağlıyor. Ya inanılmaz zor. Ben Arakan'da bunun bizzat şahidi oldum. Bu bizim direkt maddi olarak, düzenli olarak baktıklarımız. Yani 90 bin yetime hayır ay düzenli olarak 100 lira vererek bir maaş veriyoruz.
Peki bu 100 lirayla ne tür ihtiyaçları karşılanıyor bu çocukların?
Giyim, yiyecek, gıda diyeyim işte, sağlık ve her türlü diğer problemleri bununla çözülmeye çalışılıyor. Eksikleri oluyor tabii. Biz yetim danışma günleri, birazdan bahsedeceğiz, seyahat zamanlarda ziyaret ettiğimiz zaman onların diğer ihtiyaçlarını, özellikle eğitimle ilgili ihtiyaçlarını çeşitli projelerle gidermeye çalışıyoruz. Şimdi dedik işte aylık düzenli olarak baktığımız yetim hamileliği projesi. İkincisi işte Kurban Ramazan'da ziyaret ediyoruz. O açıklarını biraz onlarla gidermeye çalışıyoruz. Yetim danışma günleri. Şu anda başlamak üzere, onun arefesindeyiz. Yarından itibaren 1 Mart'tan itibaren yetim danışma günlerimiz başlayacak. 6.sını yapacağız bu sene Allah nasip ederse. İşte projeler üretiyoruz. Benim ilginç bir proje var, çok hoşuma da gitmişti. İlk giderken de garipme gitmiştim. Yetim kızların evlendirilmesi diye bir proje. Bangladeş'te yapılıyor. Dedim acaba ya ilginç olan ne? Oraya gittiğimizde görüyoruz. Bangladeş, Arakan, Pakistan gibi bölgelerde kız çocukları küçük yaşta başlıyorlar çalışmaya. Evlenecek yaşa gelinceye kadar başlık parası biriktiriyorlar.
Kız çocukları
erkeklere başlık parası veriyor. İşleri güçleri o yani.
Türkiye'dekinin tersi. Biz yani eskide kaldı diyelim Türkiye'de. Yok, inşallah.
Kaldı.
Hala Türkiye'de var ama artık bitti diyelim.
Evet. Kız çocukları işleri güçleri çocuk yaşta başlıyorlar ve kazandıkları da günlük $2,500 ortalama yani. Onu biriktiriyorlar ki işte evlenebilsinler. Biz 20 tane kız evladımızı evlendirmiştik. Orada şöyle yaptık. Erkeğe parayı verdik. O algıyı tersine çevirmek için herkesin içerisinde verdik parayı. Kıza bizzat ona takdim ettik. O algı yerleşsin diye. Böyle bir durumda değişik projelerimiz, sünnet projeleri yapıyoruz. Sağlık projeleri yapıyoruz. Eğitim projeleri yapıyoruz. Onları ziyaret ediyoruz. Ama şu en güzel, yani bunlar ayrı. Yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.
Evet.
Ya bizi düşünen dünyanın bir ucunda Müslümanlar var psikolojisini verdiğiniz zaman zaten o proje, isterseniz ne yaparsa ne yap, o proje artık amacına ulaşmış oluyor.
O yalnızlık deyince, hani biraz önce de siz belirttiniz Sayın Demirel, Suriye'ye gittiğimde işte 5-6 tane çocuk bacağıma yapıştı. Böyle bir baba sıcaklığı hissetmek için dediniz. İHA'nın bir de koruyucu aile projesi ki bu çok önemli. Hani o sizin söylediğiniz sıcaklığı hissetme adına. Evet, yardımlar gidebilir ama o çocuk şunu diyebilir: benim orada bir ailem var. Bu koruyucu aile projesinden de biraz bahsedebilir misiniz?
Şimdi yetimlerimizle ilgili, mesela siz Hatice Hanım bir yetim aldığınızda size bir şifre veriyoruz. O yetimle ilgili şifrenizi, onunla mektuplaşabiliyorsunuz. Yetimimiz size mektup yazabiliyor. Dediğimiz koruyucu aile bu. Mesela bizim bir olay olmuştu. Bizim bir genel başkan yardımcımız götürülüyor eli kelepçe olarak. Orada Pakistan'da onun bir yetimi vardı. Yetimi demiş, babam kelepçemişler diye.
Kelepçelemişler, bakar mısınız?
O da öğrenmiş. Yani böyle bir dostluk havası oluşuyor. Çocuklar işte dediğim gibi, çünkü babaları yok. Yani işte demin anlattım, söyledik olay. En büyük sıkıntılar o bence yani. Başka bir şey değil. Maddi falan değil. Benim gördüğüm o. Bizim buradaki çocuklar belki o şeyi hissetmedikleri için, yaşamadıkları için, o çocuklar bunun çok derinliğini iyi biliyorlar. Bildikleri zaman da bunun kıymetini iyi biliyorlar. Zaten ben şunu inanıyorum, yetim çalışmalarında bunu gördüm. Bir yatırım yapılacaksa insana yapılması lazım. insanlar içerisinde en doğrusu çocuklara yapılması lazım. Bence çocuklar içerisinde yatırım yapılacak eğitimlere yapılması lazım. Çünkü verdiğiniz şeyin kıymetini çok iyi biliyorlar.
Hı hı.
Farkına varıyorlar ve israf etmiyorlar. İşte bizim çocuklarımızın hali ortada. Birazdan her sınıfı yetim kardeşi projesinde anlatacağım.
İsterseniz yeri gelmişken oraya evet. girelim. Çünkü bizim çocuklarımız anlamaz dediniz. O çocuklara evet. anlatabilmek için siz ne yapıyorsunuz?
Aslında projemiz İyilikle Yarışan Sınıflar Projesi. 5 yıl önce işte bir yetim çalıştayı yapmıştık. Orada çıkan bir proje. İlk uygulanan yer de Ankara'dır. Dedik ya bir proje yapalım. Proje yaparken de yetimlerimizi maddi destek sağlayalım. Bunu sağlarken de bu iş bizim çocuklarımızın eliyle olsun.
Hı hı.
Yani aslında bu işin proje çıkış noktasında özne yetimlerimizdi. Nesne de bizim evlatlarımızdı. Ama projeye girdiğimizde aslında proje öyle olmadığını gördük.
Bizim çocuklarımız,
bizim çocuklarımız özne bu projenin yetimlerimiz nesne olduğunu gördük. Çünkü giriyoruz ki aslında bizim çocuklarımız yetim.
Evet.
Çünkü giriyorum bizim çocuklarımıza şuna her şeyi veriyoruz. Anne ben 3 tane evladım var. Her şeyi veriyoruz. Çocuklarımız bana hitap ederken emir kitibi de hitap ediyor. Annesin aynı şekilde yapacaksın, edeceksin. Niye? Çünkü terazinin bir kevesi hep boş.
Evet.
Niye hep alıyorlar?
Ve eksikleri yok artık değil mi?
Bu taraf her boş. Bu taraf dengelenmesi lazım.
Evet.
Yani projede onu gördük. Aslında ben projeyi değiştirdim. Okullarda da anlatırken söylüyorum. Aslında bu proje kendi evlatlarımızı,
işte
öğretmenlerimizi dedim, sizin öğrencilerinizi tekrar kazanma projesi diyorum. Niye? Çünkü bizim çocuklarımız dediğimiz gibi bir tarafa hep ağır basıyor. Çünkü alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar ama mutlu değiller. Çocukluğumuzda hatırlarsınız. Duyuşsun annemiz öyle. Annemiz camdan bağırırdı. Oğlum içeri gir çabuk. Akşam olmadan içeri gir. Girerdik çünkü dışarıdan korkarlardı annelerimiz bana. Şimdi çocuklarımızı içeri aldık şu zamanda. Ama yan odada çocuğumuz internet denilen bir belayla karşı karşıya. Hı. Ve koruyamıyoruz da yani.
Hı hı.
Evimizin içinde çocuğumuzu koruyamıyoruz.
Evet maalesef.
Bu projeyle dedik çocuklarımız önce neye sahip olduklarını öğrensinler. Sahip olduktan sonra ofuna farkına vardıktan sonra şükretmeyi öğrensinler.
Ve insani değerleri, manevi tabii. değerleri çocuklara verebilmek değil mi?
Şükrederken de buna vesile olan annesine, babasına, öğretmenine, işte vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun diye bu projeyi yaptık. İlk senemizde aslında ilk denememiz özel okullarda başlamıştık bu projeyi. Ankara'da bir özel okulumuzda başlattık. Sonra o projenin alınan güzel sonuçlar itibariyle 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Birsen Camisi projemizin paydaşı oldular. İşte sonu itibariyle tam 25 bin öğrencimiz yani yetimimize yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz destek verdi. Yani ailelerinde bu işin içine kattığı zaman 6 milyonluk bir kitle 25 bin yetimimize destek verdi. Yoksa biz gidiyoruz bir zenginimize işte 200 tane yetim alıyoruz, 300 tane yetim alanlar da var ama çok sağlıklı değil.
Peki bu uygulama nasıl oluyor? Bir okula bir tane yetim mi veriliyor 100 lira karşılığında?
Şimdi ben az önce bir sunumdan geldim. Sunuma gidiyorsun, okula anlatıyorsun yetim projesi. Aynı bu anlattıklarımı anlatıyorum. Çocuklar diyorlar biz bir yetim almak istiyoruz diyorlar sınıf olarak. Esas projenin amacı o. Sınıfa bir yetim. Ama bazı okullarımızın maddi durumu zayıf oluyor. 2 sınıf bir araya geliyorlar. 3 sınıf bir araya geliyorlar. Veya işte
ama 100 lira değil mi?
100 lira.
Karşılığı 100 lira. Evet.
Size bir 2 örnek anlatacağım. Çok önemli. İstanbul'da Ahmet isminde bir çocuğumuz. Ortaokulda okuyor. Bizim arkadaşlar gidiyorlar sunum yapıyorlar. Çocuk çok etkileniyor. Yalnız bir çocuğumuz şu eviyle okul arası 4 kilometre. Pardon 4,5 kilometre. Geriken dolmuşla geliyor.
Hı hı.
Projeyi anlattıktan sonra bu çocuğumuz bir tane eğitim alıyor. Bu süre zarfında annesi şunu fark ediyor. Annesi basıp çocuğumuz sahiplenmeye başlamış.
Selfie sürekli.
Allah Allah diyorlar. Okula gidip soruyorlar işte sıkıntısı yok. Sonra çocuğumuzdan öğreniyorlar ki çocuğumuz
dolmuş
babasının
parasını.
Verdiği dolmuş parasıyla bir eğitim almış. Ve okula gidip gelirken de ayaklarını yani yayan gelmeye başlamış.
Ya.
İkinci bir kızımız, o da çok etkilenmiş. Önce bir yetim alıyor. Sonra o yetimin şöyle alıyor. Babasının verdiği harçlıkla o yetimi karşılıyor. Sınıf olarak değil ya, tek başına alıyor.
Tek başına yapıyor bunu bu çocuklar.
Sonra bakıyor, becerdim, başardım. İkinci bir yetim alıyor.
Oo, maşallah.
İkinci yetimi de şöyle yapıyor. Pazartesi, perşembe oruç tutuyor. Sonra diyor ya ben 3. daha alayım diyor. Bismillah diyor. Bunda da akrabayı talukata musallat oluyor. Onlardan para ve 3 yetime bakıyor. Yani aslında proje bu. Şimdi bu çocuğumuzu devletin bir kademesine göreve getirseniz bu çocuğumuz hakkıyla bunu yapmaz mı?
Kesinlikle, kesinlikle.
Yani projede illa yetim almak veya yetim destek vermek değil. Bu çocuklarımızın kalbine girdiği zaman zaten proje amacına ulaşmış. Projemiz uluslararası bir proje. Türkiye'den çıktı ama birkaç ülke bunu devlet projesi haline getirecek.
Kesinlikle.
İhtiyar şans sınıfları projesi. En çok biz kazanacağız. Bizim evlatlarımız kazanacak. Yetimlerimiz sonuçta dediğimiz o 100 lirayı alacaklar. Ama kazanan çocuklarımız inşallah. Çünkü büyüyecekler. Bizler gibi çeşitli Allah onları imtihanlara tabi tutacak büyüdükleri zaman. O zor zamanlarında bu yaptıkları yardım inşallah karşılık gelecek. Yine kazanan büyüdüklerinde bizim çocuklarımız olacak inşallah.
Yeni bir nesil inşa oluyor.
İnşallah. Yani o niyetimiz o. Biz de burada İHA olarak bir katkıda bulunduysak ne mutlu. Ama gördüğüm kadarıyla şu güzel bir proje yapmışız. Düşündüğümüzden çok farklı sonuçlar elde etmeye başladık. Ama güzel sonuçlar elde ediyoruz. İşte öyle okullarda güzel şeyler yapıyorlar ki biz bile bazen ağzımız açık kalıyor. O kardeş çocuklarımızın kalbine girdiği zaman yapılan çalışmalar çok daha güzel oluyor.
Peki yetim çalışmaları demişken biraz önce yetim dayanışma günlerinden bahsettiniz. Şubat, Mart, Nisan döneminde yapıyorsunuz. Bu yetim dayanışma günlerinde neler yapıyorsunuz? Ne tür çalışmalar
yetim
yapıyorsunuz?
Yetim dayanışma günlerinde dedim ya işte çocuklarımızı yalnız olmadıklarını hissettirmek için onları ziyaret ediyoruz. Hı hı. Biz normalde düzenli olarak Kurban, Ramazan'da gidiyoruz. Hı hı. Bir de giderken de elimiz boş gitmiyoruz. Yani ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz şehirden gelen heybesine bakar derler ya. Biz de elimiz boş gitmiyoruz.
Elimize baktık.
Projeler gidiyoruz. İşte eğitimden tutun, sağlıktan tutun, eğlenceden tutun. Çeşitli projelerle yetimlerimizi ziyaret ediyoruz. Onları bölgelere gidiyoruz. İşte bizden yaklaşık Ankara'dan 5 tane arkadaşımız gidecek. Onları ziyaret edecek. Giderken de projelerle birlikte gidecek. İşte evlendirme projeleri yapacağız. Yetim ailelerini kalkındırma projelerimiz var. Sağlık projelerimiz var. Sünnet organizasyonlarımız var. Piknik organizasyonlarımız var. Mesela Ankara'da biz şöyle yapacağız. Ankara'daki yetimlerimizle ilgili de biz proje yapacağız. Allah nasip ederse Anka Park'a gideceğiz. Bize açacaklar yetimlerimize. Bir de bir tiyatro gösterimiz var. Akşama kadar çocuklarımıza eğleneceğiz. Bir de bir şey daha yapacağız. Yetimlerimizle huzurevi ziyareti yapacağız. Yani özellikle yapıyoruz. İki tane farklı ama işte biraz şey olarak zor durumda olan iki tane farklı kesim bir araya getiriyoruz. İkincisini yapacağız. İlkinde çok sevinmişti yaşlılarımız. Güzel bir proje yapıyoruz. Bu projelerle birlikte yetim dayanışma günlerini yapıyoruz. Diğer bir projemiz şu. Bu da güzel bir proje. Teklif eden arkadaşlarına Allah razı olsun. 2013 yılında dedik Ramazan ayının 15'inde Dünya Yetimler Günü.
Evet.
Teklif ettik İslam İşbirliği Konferansı Teşkilatı'na ve kabul edildi. Şu anda İslam ülkelerinde ayın 15'i, Ramazan'ın 15'i Dünya Yetimler Günü olarak kutlanıyor. Hicri olması da şu, 10 günde bir geri geliyor. Geri geliyor ve dinamik 15'inde. Bir gün oluyor. Her yıl kutlama imkanını bulmuş oluyoruz. Burada Ramazan olması sebebiyle yetimlerimizle iftar sofrasında bir araya geliyoruz. Dünyanın gündemine o
yetim
gün vesilesiyle
dikkat
çekmeye çalışıyoruz. Bu projelerle yetimlerimizi dünyanın gündemine sokmaya çalışıyoruz. Ki Dünya Yetimler Günü'nü resmi olarak tanıyan 3 tane de ülke var. Yani isimler aklımda. Birisi Güney Afrika diye biliyorum. Birisi Katar. Yani resmi olarak takvimini aldı. Devlet takvimini aldı. Güzel bir proje. O günlerde özellikle biz yaklaşık 4500 kişilik iftarlarda bir araya geliyoruz. Zenginlerimizi de çağırıyoruz ama zenginlerimiz özellikle yetim ailelerimizin içlerine oturtuyoruz ki farklılık hissetmesinler diye. Böyle projelerle işte dünyadaki yetim gerçeği kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz.
Peki uluslararası çocuk buluşmalarında neler yapıyorsunuz? Bir de böyle bir etkinliğiniz var sizin.
Şimdi dünyadaki yetimlerimiz aileleri gerçekten zor ortamdalar. Yani bulundukları ortam. Onları getirmek de çok zor. Bir yetimizi oradan getirdiğiniz zaman 15-20 bin lira masraf ediyorsunuz. Biz onlardan birer örnek 20-30 kişilik bir ekip getiriyoruz. Yine amaç aynı. Türkiye'nin gündemine, dünyanın gündemine yetim gerçekliğini ortaya koyabilmek. Yaptığımız çalışmalardan biri. Onlarla geliyoruz. Çeşitli illerimizde işte büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Bazen en güzeli de şu, onun yetimi yani kim sponsorsa yani ona kim hamilelik yapmışsa bazen onlarla buluşuyoruz. Geçen bir ablamız şanslıydı, 2 tane yetimi gelmiş tevafuk. Çocuklar küçükken almış, büyümüşler şimdi. Biri de üniversiteye kazanmış, çok hoşuna gitti, çok gözleri doldu. Yakinen gördüğü için, çünkü biz genelde prensibimiz şu, yetimlerimizle sponsorlarını bir araya getirmiyoruz. Çünkü araya girdiğiniz zaman işte aradaki o yetimimiz istemeye başlıyor. Bu da hep dayanamaz. Vermeye başlıyor. Aradaki şey bozuluyor. Bu uhevet bozuluyor. Ama bu günler vesilesiyle o ablamıza getirdik. Ablamız çok sevinmişti. Yetiminin büyüdüğünü gördüğünü. Sonra ona binen 5 tane daha yetim aldı. Onu gördükten sonra. Yani bu tip projelerle yetimi gündeme sokmaya çalışıyoruz. Yaptığımız projelerden bu. Ama yılda en az bu yetimlerimizi 4 kere ziyaret ediyoruz. Kurban Ramazan, Yetim Danışma Günleri, Dünya Yetimler Günü'nde bu yetimlerimizi ziyaret ediyoruz. Muhakkak ziyaret ediyoruz. Onlarla ilgili güncel bilgileri de yetim hamilerimizle paylaşıyoruz.
Peki buradan şu konuyu tekrar ben vurgulamak istiyorum yeri gelmişken Sayın Demirel. Bu her sınıfın bir yetim var ya da koruyucu aile yapısına biraz vurgu yapmak istiyorum. Çünkü yani 80 milyon Türkiye nüfusu, yani bunun hepsi olmasa bile çoğunluğu bir yetimi alabilir. Evet. Biraz önce konunun başında 250 milyon civarında bu ümmetin yetimi olduğunu belirttik. Evet. Aslında 400 milyon ya da 600 milyon ne kadarsa hepsine ulaşılmalı ama burada ne kadar duyarlı olmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Buradan dinleyicilerimize, bizi duyan bütün dinleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Yani bir yetimi sahiplenmesi konusunda, çünkü geleceğe yatırım yapmaktır. İnsana yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmak çünkü.
Kesinlikle.
Buyurun.
Şimdi dediniz ya işte 250 milyon yetim. Bizim yetimlerimiz içerisinde sadece Müslüman ailelerin çocuklarının yetimleri yok. Hayatta Hristiyan ailelerin yetimleri var. Nepal biliyorsunuz Budist. Oradaki evet. Ailelerin çocukları da var. Yani sonuçta bir mazlum var. İşte o da yetim bir de yani. Bunu ayıramıyorsunuz. Bizim yani 90 bin yetimimiz içerisinde bu tür ailelerimiz de var. 100 lirayla biz bu yetimi destekliyoruz. Diyor mu işte bazı bölgelerde 100 lirayla 4 kişilik bir yetim ailesi bir ay boyunca geçiniyor. 100 lirayla o her türlü ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Bak çocuklarımız her sınıfın bir yetim kardeş projesiyle
yol harçlıklarını, yol paralarını
ben onlara şöyle diyorum. Kantine gidin ayda bir kere. Kantinin kapısına varın, sayanı zaten Bismillah deyin. Sayanı zaten geri alın hemen.
Geri dönün.
Yani o gün yiyeceğiniz şekeri, tostu, neyse yani çikolatayı o gün yedim sayın. Ve onunla bakıyorlar bu çocuklarımız. Onunla infak ederek bakıyorlar. Ama neyden infak ediyorlar? En sevdiklerinden değil. Zevklerinden infak ediyorlar. Ama bu coğrafyalarda işte Arakan gibi, işte Bangladeş, Pakistan gibi coğrafyadakiler, insanlar bizim Kurtuluş Savaşı'mıza, Çanakkale Savaşı'nda en sevdiklerinden vererek bize yardım ettiler. Çanakkale Savaşı hatırlarsınız.
Evet, evet.
Ama
evet.
Biz şu anda çocuklarımıza zevklerinden feragat ederek bu işi yapmalarını istiyoruz. Yani yetim, dediğim gibi başta söyledim, sadece İHA'nın problemi değil. Hepimizin problemi. Tüm insanlığın aslında. Devletlerin bununla ilgili yaptığı projeler çok yetersiz kalıyor. İşte 200 milyon çocuk ne demek ya, sadece sokakta yaşıyor. Çok yani korkunç bir rakam.
İnsanoğlu aslında vicdanını kaybetmeseydi bu çocuklar da yetim kalmazdı.
Kesinlikle
aslında,
yani. Eğer devletler bir proje üretebilse, yani İHA olarak biz anca bunu yapabildik yani. Ne kadar yapabiliriz bilmiyorum, Allah nasip ederse. Ama bunun devletler eliyle muhakkak yapılması lazım. Yoksa gerçekten çok vahim durum. Ve geleceği aslında biz sokaklara bırakmışız şu anda.
Evet.
Sonra
evet.
Biz yaşlandık gidiyoruz ama bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ve en söylemiştim, en doğru yatırım bu çocukları yaparsak aslında dünyanın da geleceğini bir yönde kurtarmış oluruz.
Sayın Demirel hoş geldiniz. Diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık, emeğinize sağlık diyoruz. Tüm gönüllülerinizin de yine emeklerine, yüreklerine sağlık. Büyük bir hizmet gerçekten, sadece İslam adına değil insanlık adına büyük bir hizmet diye düşünüyorum. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı?
Ve çok teşekkür ediyorum dünyadaki yetimlerimiz adına. Ben gördüğüm yetimler, en azından işte Arakan'da, işte Gürcistan'da gördüğüm yetimler adına ben teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için. Eğer dünyadaki insanlar bu bilince sahip olsalar bu yetimler Allah'ın izniyle yalnız kalmazlar. İnşallah. Yani bizim bu programımız da bir vesile olur. Bundan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Yetim gülerse dünya güler diyoruz. Ve yetimlerin duası üzerimizden hiç eksik olmasın diyoruz.
Evet. Bu sesi duyan dinleyicilerimiz de inşallah ellerini yetimlere uzatmaya devam edecekler diyelim. Değerli dinleyenler, bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Türkiye'nin Sesi Radyosu Gönül Köprüsü Kurumlarımız programında bugün stüdyo konuğumuz İHA İnsani Yardım Vakfı Yetim Birim Sorumlusu Sayın Orhan Demirel bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
Gönül Köprüsü Kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.